Anlıyoruz ama anladığımız şey şu, siz bir ilke alıyorlar, o ilke üzerine tutarlı bir dizge kuruyorlar. Kabul. Dediğim gibi yani bu onlar, zaten felsefeci olmalarının şeyi bu, minimum kriteri bu. Yani ilkeyi alıyor ve o ilkeye göre bir, yani Pisagorcular ne yapıyorlardı? Sayı arkedir diyorlardı ve o zaman da her şeyi sayıdan türetmeleri gerekiyordu ve onu yapıyorlardı. Yani ben bir sayıyım, sen bir sayısın, bu bir sayı, her şey bir sayı onlara göre. Bunu eleştirmenin bir anlamı yok. Yani bir Pisagorcuya gidip işte bu koltuk 55 sayısı değildir falan, nasıl olur saçma dersen bunun bir anlamı yok. Çünkü Pisagorcunun arkesi onlar olmasını gerektiriyor. Yani o tutarlı kendi içinde. Eleştirdiğimiz nokta o değil. Eksik olan şey onlarda o değil. Eksik olan şey niye sayı arke seçtikleri? Çünkü daha büyük bir tutarlı dizge var ve o dizgede sayının kendisi bir moment. Ya da tözün kendisi, özdeğin kendisi bir moment. Özdek yok demiyor felsefeciler. Bir bileşen. Yani moment diyeceğiz, kıpır diyeceğiz, bileşen, faktör, etmen, pek çok şey diyebiliriz. Bu şimdi gayet bir önemli bir noktaya yakaladık. Yani bir tutarlılık şeyi terimini kullandık. Orada mesela Spinoza şunu yapıyor. Tözle başladıktan sonra belli aksiyonlar da kabul ettikten sonra geometrik yöntemine göre o yöntem olarak onu uyguluyor. Ondan sonraki önermeleri hepsi tanıtlama kapsıyor. Yani aslında şeyi yapıyor bir yerde, klasik, yani geometrik tanıtlama yöntemini gerçekten doğru bir şekilde uyguluyor ve Spinoza'da tanıtlama Ökides'teki tanıtlamaya benziyor. Şimdi tanıtlama üzerine yoğunlaşabiliriz belki, ya da onu da katabiliriz bu şeyin içine. Yani bilgi tanıtlama gerektiren bir şey. Şurada sorunuz var mı? Yani kuşku. Bu en başa getirmemiz gereken şey. Şimdi görüş yoksa için aslında tekinlik yok. Kuşku var. Bunun evrensel olduğunu iyileştirebilir miyiz yoksa görüşün? Evrensel olamaz. Göreli olabilir. Ancak aslında yani yalnızca göreli olabilir. Ancak göreli olabilir. Şimdi bu sorgulayacağımız şeylerden birisi. Yani tanıtlama bizi bu 90'ın kusurlarından kurtarması gereken şey. Öyle mi? Bilgi istiyoruz. Yani bilmek istiyoruz. Bir şey konusunda görüş istemiyoruz. Yani biz şu ya da bu nedir diye bir görüş istemiyoruz. Bilgi istiyoruz. Tarih nedir? Onun bilgisini istiyoruz. Demokrasi nedir? Onun bilgisini istiyoruz. Devlet nedir? Özdek nedir? Atom nedir? Onların bilgisini istiyoruz. Değil mi? Yani sodyum atomu nedir değil, atom nedir? Devlet şu ya da bu devlet değil ama devlet nedir? Özgürlük nedir vesaire. Bu kavramların bilgisini istiyoruz ve o kavramların belirli şekillenmelerinin bilgisini istemiyoruz. O ayrı bir şey. Onu da istiyoruz. Yani işte Irak ne kadar özgür, Mısır ne kadar özgür, Türkiye ne kadar özgür, Norveç ne kadar özgür. Bunları anlayabilmek için özgürlüğün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Ve özgürlüğü biz bir Norveçli'ye ya da bir İranlı'ya bakarak anlayamayız. Onu yaparsak karşılaştırmalı özgürlük anlarız. Deriz ki İranlı daha tutucu, daha baskıcı, daha kapalı, Norveçli daha açık, daha özgür falan. Ama Norveçli de acaba yeterince özgür mü ya da gerçekten özgür mü? Onu Amerikalı ile karşılaştırırsak belki Norveç'te de eksik olanlar bulacağız vesaire ve bu yani karşılaştırmalı yöntem, göreli yöntem, görecilik yöntemi bize bilgi vermiyor.
O zaman kavrama tam karşılık gelen bir şey pek yok. Yani tam özgür bir şey yok. Kavramın kendisi gibi.
Biraz da açıkla yani eğer şeyse.
Yani biz kavramın özgürlük kavramını özgürlük olarak aldığımızda onun tamamen yalın olarak özgür olduğunu düşünüyoruz ya. O zaman özgür bir ulus yani dünyada henüz yaşamadığına göre kavrama tam uyan bir şey değil mi?
Henüz yok.
Henüz yok.
Ama bu realitenin yani olmayacağı demek değil. Ya o zaman yani kavramın ne olduğunu anlamak için realiteye bakamayız. Yani bakarız ama realiteden alacağımız şey işte göreli ya da belirli kavramlar olacak. Ya dediğim gibi özgürlük nedir sorusunun yanıtını tarihe bakarak ya da bugünkü kültüre bakarak oradan çekmeye çalışırsak bu felsefe olmayacak. Yani felsefenin şeyi bu, en zor ve temel noktası bu. Özgürlük nedir? Onu kavram düşünceyle bulacağız. Yani düşüncenin başka nasıl olabilir? Şimdi öteki yöntemler var, görgül yöntemler var. Yani mesela pozitivistlerin savundukları şey o. Yani yasa hak için aynı şekilde hak iddiasını reddediyorlar. Hak pozitif yasadır diyor. Yani yazılı olan yasa haktır diyor ve dolayısıyla senin hak nedir diye sorduğun zaman yanıtı hazır. Yani evrensel hak diye bir şey yok. Öyle hak iddiası diye. Olmayan bir haktan söz edemezsin bir pozitivistin bakış açısından. Pozitivistin anlamı o. Yani var olanın olduğunu, doğru olduğunu, gerçek olduğunu ve ölçüt olduğunu söylüyor pozitivist. O yüzden felsefe ile pozitivizm arasındaki ilişki de çok şey açık. Yani özgürlük nedir diye sorduğunuz zaman felsefeci onun kavramına bakacak. Ya da us yanıtı kavramdan arayacak. Ama doğal bilinç yani böyle daha gördüğüne, deneyime dayanan bilinç o özgürlük nedir ya da hak nedir kavramlarının yanıtını şeye, realiteye bakarak oradan çıkarmaya çalışacak. Öyle değil mi?
Ama yani, doksada farklı bir durum söz konusu oluyor. Onu nasıl ayrıca yapacağız? Yani doksanın kavramına baktığın zaman o kavramı ama
doksanın kavramı mı?
Yani doksa bir kavram değil mi neticede?
Sana ya da görüş. Evet.
Yani o da bir kavram.
Evet.
Ama ha, göreli diyoruz.
Sanmak.
Zaten her kavramın bir şekilde realitedeki şeyi belirli veya göreli ama bu bunda bir değişiklik var gibi geliyor. Yani nedir bu? Nasıl
yani şimdi görüşün sana diye alırsak zaten şeyimiz o yani kaçmak istediğimiz şey o. Bilgi sana olamaz. Burada doksa için yazdığımız şeylerin tersi. Bilgi de kuşku olabilir mi? Şimdi olabilir diyebiliriz. Yani bilgi de kuşku olmalıdır ki yanlışa karşı şey yapalım, uyanık olalım değil mi? Yani bu şey çok bilgece görünüyor ve bir sürü insan burada şeye yakalanıyor, tuzağa yakalanıyor.
Kuşkuyu bitirmesi de lazım.
Evet.
Aslında orada bilgi denilen şeyden kastedilenler farklı. Her yani bilgi çoğu kez başka bir şey altında bilgi deniyor. Başka bir şeye bilgi deniyor.
Bilgi kuşku kapsamaz bizi. Eğer yani insanlar yanılıyorlar, yanlışlık nedir? Olmayanın var olmayanın varsayılması. Ve eğer olmayan bir şeyin var olduğunu düşünüyorsak ve ona bilgi ediyorsak o zaman orada o bilgiden kuşku duymak en akıllıca şey, en büyük şans olacak. Yani şimdi kuşkuculuğun çekici yanı burada yatıyor. Çünkü bilgiden tam olarak, saltık olarak emin olamadığın zaman yine de o bilgi dediğin şeye kilitlenirsen hapı yuttun. Orada o tuzaktan çıkamazsın. Yani şimdi çok yalın olarak şöyle, Öküdes'in o teoremlerinden herhangi birini aldın, hepsini aldın ya da herhangi birini. Eğer bunlar tanıtlanmışsa, geometrik yöntemle tanıtlanmışsa bunlardan kuşku duyabilir miyiz? Soru o şekilde sorarsak ne anlama gelecek?
Yani çıkarlanması gerekiyor. Belli bir sırayla tanıtlanması, çıkarlanması.
Tanıtlanmış bir önermeden ya da teoremden küçük bir diyebilirim. Bu olarak değil mi? Hı? Yani...
Teorinin dayandığı aksiyonlar.
Teorinin aksiyonlar da yani.
Evet. İşte yani bu. Yenisi ispat. Demek ki bu ispat ispat değil. İspatın yenisi olur mu? Tanıtlamanın yenisi olur mu? Olur mu? O, yani olursa o tanıtlama demek ki yanlış ve tanıtlama değil.
Geliştirilebilir.
Yöntemi değiştirebilir.
Kanıtlanmış olan görünürde olamaz.
Teorem kanıtlanmış zaman zaten teorem olmaktan çıkıyor.
Bilgi yani oluyor.
Bir yolda kanıtlanıyor. Yani yarım bir soru var. Kanıtlanmış bir teorem var. Sen de yanlış bir ifade değil mi?
Tamam, düzeltelim o zaman. Yani
kanıtlanmış bir teorem hipotez. Teorem olmaktan çıkıyor.
Peki. Bir evet, o konu güzel bir konu ve onu açmamız lazım. Yani teorem ancak tanıtlamadan sonra mı üretiliyor, yoksa mesela a kare, dik açılı üçgen için a kare artı b kare eşittir hipotenüsün karesi dediğim zaman bu teorem mi değil mi?
Teorem.
Ama tanıtlanmış değil.
Çünkü tanıtlanmamış.
Yani burada...
Tanıtlandı zaman...
Bu hipotez oluyor, bir önemli evet. Oluyor. Ondan sonra teorem oluyor.
Peki F eşittir MA diyoruz. Doğal olarak. Bu bir bilgi mi yoksa önerme mi?
Önerme.
Bilgi bence.
Bilgi olması için de gerek.
Tanıtlanması gerekiyor. Tanıtlanması.
Evet. Yani şimdi o zaman problem şu. Teorem ya da önerme dediğimiz şeyler tanıtlama içermediklerini düşünürsek bilgi değiller. Ama teorem derken tanıtlamayı hesaba katıyorsak o zaman o doğru olacak ya da bilgi anlamına gelecek. Yani teorem çünkü şimdi bu tür kitaplarda bu eski geometricilerin yaptıkları şey şu. Teoremi yazıyor başa ve altında tanıtlama veriyor. Demek ki tanıtlama ya da bilgi aşamasına yükselme sonradan geliyor.
Evet.
Yani şimdi en azından şu anda ben şey diyemeyeceğim yani teorem tanıtlamayı kesin olarak içerir ya da içermez gibi bir şey. Bunları ayırmanın bir anlamı yok. Aslında diyalektik olarak düşünürsek teorem tanıtlamasız olamaz. Teorem ileri sürmek demek tanıtlama geliyor demek. Yani bunları ayırırsak şey gibi siyahı beyazdan ayırmak gibi olacak ve o yüzden ikisini bir arada düşünebiliriz ama burada önemli olan şey bilgiden kuşku duyulup duyulamayacağı. Yani şimdi soyut olarak şey yapıyoruz. Belirli bir bilgiden kuşku duyulabilir ama genel olarak bilgi dediğimiz şey kuşkuyu kapsar mı kapsamaz mı? Yani ideal olarak kapsamaması gerekir. Bilgi ise bilgidir ve eğer bu şeyse böyleyse o zaman eğer böyle değilse o zaman bir kuşkucu ruh durumunu anlayabiliriz. Yani bir kuşkucu ruh durumu için hiçbir gerçeklik yok. Hiçbir sağlamlık yok. Her şey değişebilir. Her şey başka türlü olabilir. Hiçbir saltık yok. Yani bugün değer verdiğin şey yarın çok değersiz olabilir. Bugün doğru dediğin şey aslında yanlış olabilir. Ya da başkası için yanlış olabilir. Yani kuşkucu ruh durumu psikolojik bir şey. Böyle belki bazen rahatlatıcı olabilir mesela modern dönemde özellikle. Çünkü ama yani insanlar bilgi olmayana bilgi diyorlarsa, değer olmayana değer diyorlarsa bundan çıkarak bilgiyi ve değeri ve buna benzer şeyleri reddetmek o çok akıllıca bir şey değil. Yani bütün insanlar yalan söylüyorsa real olarak bundan kalkarak İnsan doğası rezildir, insan kendinde kötüdür diye bir vargı çıkarırsak tam olarak pozitivizmin yapmış olduğu şeyi yapacağız. Yani kuşkucu ruh durumu biraz şey, yani sana yerini verebilecek bir şey durum. Çünkü hiçbir şey sağlam değil, hiçbir şey güvenilir değil, hiçbir şey değerli değil şartlık olarak ve her şey kaybedilebilir. Yani insan ruhu bir şey arıyor, sağlamlık arıyor ve önemli olan onu bulması değil, daha çok önemli olan şey onun doğru olduğu, doğru biçimini bulması. Yani onu bulmak kolay. İnsanlar saplantılara da kapılabilirler, yanlış olana da bilgi deyip, değersiz olana da değer diyebilirler ve kendini kandırabilirler, değil mi? Yani bunu yapıyoruz, herkes yapıyor. Şimdi bilginin önemi bu kadar büyük. Yani bilgi varsa o artık şey değil, göreli olmamalı, tartılmış olmalı, değişmez olmalı ve ayrıca da ekleyeceğimiz şey şu, o tanıklama düşüncenin işi. Yani tanıklamanın nasıl o belki de kendi başına alacağımız bir konu, yani tanıklamanın doğası. Ama şu an en azından biz kabaca biliyoruz ki bu tanıklama işi, biraz önce verdiğimiz örneklere de bakarsak şey değil, böyle gözle görülebilecek bir şey. Yani bir mahkemeye getirilen kanıtlar, delil denen, kanıt denen şeyler genellikle fiziksel şeyler. Değil mi? Yani ya birini getirip konuşturuyorlar, ya bir eşya getiriyor, ya bir parmak izi vesaire. Bunlar fiziksel görgü şeyler ama bilginin kanıtı görgü olamıyor. Yani bütün yer çekimi yasası için, evrensel yer çekimi yasasının bir bilgi olduğunu ileri sürmek için eğer kanıt yöntemini kullanırsak, yani görgü kanıt yöntemini, o zaman bütün cisimleri denememiz gerekir. Yani bu yasa işliyor mu, bu yasanın anlatımı doğru mu, gerçek mi, bilgi mi diye bunu görgü olarak test etmek istersek, o zaman bütün taşları bırakmamız ve düştüğünü gördükten sonra bak bu da düşüyor, o da düşüyor diye denememiz lazım. Ama böyle değil işin aslı ve o zaman yani bilgi üreten şey düşünce olabilir. Görgül olarak olanaksız bu. Görgül olarak bilgi üretmek olanaksız. Çünkü şey yapamazsın, yani bir doğa yaşasında bütün cisimler atomlar üzerinde deniyor. Profesörler ne yapıyorlar? Yani deneylerle mi tanıtlamaya çalışıyorlar yoksa düşünce yoluyla mı tanıtlamaya çalışıyorlar? Yoksa gel şimdi bir kuantumcu derse ki bir cisim hem burada hem orada.
Evet.
Bu çatlaklık olarak görünüyor.
Evet, çatlaklık olarak görünüyor.
Adları olarak. Adları o. Evet. Allah'tan hepsi onu söylemiyor. Yani bütün fiziksel
bir şey var. Bütünlük var. Yine...
Hayır, yani hiç çatlak değil.
Ama bir bütünlük var yani. Bilgiyi kanıtlama konusunda hepsi o hedef konusunda, o hedef, aynı hedef gelmiş durumdalar. Acaba evet. Nedir?
Şimdi, yani o en azından orada enteresan şeyler oluyor ve onları ayrıntılı olarak incelemekte yarar var. Yani orada çünkü yani o sonuçları çıkaran insanlar çatlak değiller. Yani bunlar normal sağlıklı insanlar ama ellerine gelen datalar, veriler ya da sonuçlar matematikten. Yani mesela bir fizikçi evet bir çözüm bir takım hesaplar yapıyor ve sonuçta artı eksi zaman şeyini parametresini diyelim ikili buluyor. Yani artı ve eksi zamanlar buluyor. Onun üzerine bu insan ne yapabilir? Yani hem iki tür zaman vardır diye bir çıkarsayma yapabilir mi buradan yoksa hani şey bunlar şey yani sadece espri konusu olacak şeyler değil. Efendim. Nasıl? Evet. Hesaplar, matematikle çıkartıyorlar.
Hesaplamayla çıkartıyorlar. Aynı şeyde monterim olduğu nasıl oluyor hesaplamayla çıkartıyorlar.
Onu anlayabilmeniz için özellikle o kavramları hakikaten uygun diyorlar isterdim veya o dille konuşmamız lazım. Yani şimdi insan...
O zaman çok göreli oluyor bu şimdi. Anlayabilmemiz için öyle yapmamız lazım dediğin zaman gene orada bir göreli ortaya çıkıyor.
Yani benim söylemek istediğim sadece görün son cümleyi desteklediği bir şey.
Son cümle pozitivizmin cümlesi. Görgü olarak bilgi vermek olarak. Evet. Aslında şimdi pozitivizm olgulardan yani yasaların olgulardan çıktığını söyleyen bakış açısı. Olgulardan türetildiğini ve bir genelleme olduğunu. Değil mi? Şimdi yani şu sonlamayı birlikte yapabiliriz. Kuğu örneğini. Eğer kuğular beyazdır yasası, kuralı ya da sadece kuğuların, tek tek kuğuların gözlemi üzerine dayanıyorsa pozitivistler diyorlar ki bu yasa delinebilir, çiğnenebilir. Saltık değildir. Doğru. Yani görgü örneklerin gözlenmesinden çıkarak yani ve burada pozitivizmin babası olan İnsan Newton'du ve Newton'un hepsinden çok daha önce yani aslına bakarsak bu doğal bilincin bir işleyişi çok daha gerilere de gider ama Newton bunu açıkça formüle ediyordu. Yer çekimi yasasının bulunuşunun böyle olduğunu söylüyor. Yani yazıyor. Ben değişik cisimlerle deneyler yaptığını ve hepsini bıraktığını ve bıraktığı her cismin pamuk, demir, sıvı ya da katı bunların her birinin düştüğünü söylüyor ve öyle söylüyor. Buradan çıkarak bir genel kural olarak şeyi getirebiliriz diyor. Bütün cisimler birbirlerini çeker. Newton'un yöntemi bu. Ve pozitivistler diyorlar ki bu yasa evrensel ya da saltık değildir. Yani Newton da öyle diyor. Yani bu yasalar şey değil, her zaman işleyen yasalar değil ve zaman zaman Leibniz ve Newton arasındaki kavganın nedeni bu. Yani Leibniz'in tanrısı öyle bir tanrı ki evren bir kere yapıldıktan sonra tıkır tıkır işliyor. Newton'un tanrısı biraz beceriksiz bir tanrı. Yani o evrene öyle yasalar vermiş ki o yasalar yeterli değiller. Tekliyorlar onları değiştirmek için o tanrının şey yapması, ikide bir düzeltme, ayarlama yapması gerekiyor. Bu. Yani pozitivizm ve bilim arasındaki fark bu. Bilim, bilginin değişmez olduğunu ve aynı zamanda da şeye dayanmadı. Yani şimdi pozitivizmin haklı olduğu şey şu. Tekil örnekler üzerine dayanırsak bu ancak genelleme olur. Yani çünkü 1000 tane kuğu görmüşsündür, 1000'i de beyazdır. Ama bundan çıkarak şey diyemezsin. Yasa bütün diyelim. Kuğular beyazdır diyemezsin. Burada kuşkulu olmak, kuşkucu olmak gerçekten çok sağlıklı bir şey. Yani eğer bilgi böyleyse o zaman o bilgiden olasılık beklenebilir. Yani pekinlik ya da gerçeklik, değişmezlik beklenmez. Ve yine olguculuğun insanların kafasındaki cazibesi buradan geliyor. Yani bu. Ama eğer yasalar şeyle böyle görgül örneklerden değil ve düşüncenin çıkarsaması, tümden gelimi ya da kavramsal bağıntılar yoluyla kurulduysa o zaman onlardan kuşku duymak için bir şey kalmıyor. Neden kalmıyor? Yani onu çürütmek için yani örneğin bir feyestir mea yasası bu, ya da evrensel yer çekimi yasası, bu yasa mantıksal olarak, kavramsal olarak doğrulanırsa onu çürütmenin şeyi yok, yolu yok. Çünkü bütün örnekler a priori ona uymak zorundalar. Yani hangi cismi bırakırsan bırak düşecek. Bu yasanın öğrettiği ya da bilgisine verdiği şey bu. Yani yasayı biliyorsak bütün tekil örnekleri, sonsuz örneğin nasıl davranacağını biliyoruz.
Peki şeyin, yer çekiminin kavramsal tanımlaması var mı?
Var. Yani nasıl var? onu konuştuk. Yani literatürde şey yok. Öyle Ege'nin doğa felsefesinde olabilir. Yani ona bir bakın. Ama biz yer çekimi ona evrensel yer çekimini şöyle tanıtıyoruz. Yani özdeğin kavramında kuvvet var. Çünkü özdek çekme ve itme kuvvetlerinin birliğidir diyoruz. Eğer bu kuvvetler olmazsa özdek olmaz. Bu yeterli. Yani bu şey bu özdek kuvvet içerir ve çekme ve itme kuvvetlerinin birliğidir demek hemen o evrensel yer çekimi yasasının formülasyonunu veriyor mu? Yani çekim uzaklıkla ters orantılı olacak falan. Bunlar biraz daha ayrıntılı şeyler ama özdeğin kuvvet kavramını kapsamışlar. Yani kuvvet olmazsa özdek olmaz. Yine de şey Hegel'in bir çıkarsama yapmış olması gerekiyor. Hatırlamıyorum şu anda onu. Çünkü Kepler'le başlıyor ve Kepler'in şeyinden, yani formülasyonunda Newton'un yer çekimi yasası diye bir şey çıkarsanıyor. Yani aslında bütün şey Kepler'in formülasyonunda var. Evrensel yer çekimi yasası. Saat 4. Ara verme zamanımız geldi galiba. Evet, saati geçtik. Yarın saat sonra şey yaparız.
Aziz, bunu kapadın mı? Bunu kapadın mı?
Hadi özgürlüğe. Şimdi özgürlük özgürlük konusunda hatırlamamız gereken noktalar var. Özgürlük dışsal otoritenin ya da dışsal bir faktörün altında olmamak demek. Ama hiçbir faktörün altında olmamak demek mi? Onu düşünelim. Ve şöyle, yani eğer düşünce özgürlük, eğer genel olarak aslında konuyu karıştırmamak için şey diyebiliriz. Özgürlük belirlenmemişlik demek değil. Çünkü genel olarak belirlenmek özgürlüğün kaybı gibi, ortadan kaldırılması gibi görünüyor değil mi? Belirlenmek özgür olmamaktır diyebiliriz. Otorite altında durmak falan, bütün bunlar belirlenmek.
Dışsal faktörlerden değil mi? Belirlenmeyi dışsal faktörler olarak.
Evet. Yani bir şey kendisi midir sorusuyla ilgili olarak düşünürsek bunu, eğer bir şey belirlidir ama o belirlemesini, belirlenmesini kendisinden alıyorsa özgürdür diyeceğiz. Oldu mu? Yani bir şeyin belirlenmesi özgürlüğü ortadan kaldırır. Belirlenmemek ise hiçbir şey demek. Yani belirlenmemek Hindu özgürlüğüne benziyordu. Hindu belirlenmemek için hiçbir şey istemiyor. Çünkü istek belirlenmek oluyor ve bir şeye belirlenmek demek onun tarafından özgürlüğünün ortadan kaldırılması demek. Bir şeyi istemek demek özgür olmamak demek. Ona bağımlı olmak. Ve Hindu'nun buna getirdiği çözüm isteği bloke etmek ve istememe durumuna geldiği zaman o şey, onu bir tür özgürlük olarak. Şimdi yani bu belirlenimsizlik durumu, belirlenimsizlik bir tür özgürlük gibi görünüyor ama sadece görünüyor. Gerçek özgürlük değil. Gerçek özgürlük belirlenmek. Belirlenmeyi kabul etmek. Yani sınırlanmayı kabul etmek. Belirlenmek, sınırlanmak demek. Ve o sınırlanmanın aynı zamanda o sınırlanmayla ilişkin önemli burada. Yani o sınırlanma eğer gerçekten bir şeye yabancıysa o şey o sınırlanmada kendini kaybeder. Yani şimdi şöyle düşünelim, beni bir yasa belirleyebilir. O yasa bana kölelik olarak görünebilir. Eğer benim doğru bulmadığım bir şeyi bana dayatıyorsa. Eğer benim doğruladığım bir şey varsa o yasada, o zaman o sınırlama benim için aslında özgürlük olur. Çünkü o benim usumun doğruladığı, istencimin doğruladığı bir belirlenim. Ayrıca da o belirlenimin karşıtına karşı bir özgürlük söz konusu orada. Yani sanırım yeterince açık. Yani özgürlük bir şeyin kendi kendisi tarafından belirlenmesi demek.
Yasa için verdiğiniz örnek saplantılar ve inançlar için de verilir mi?
Nasıl?
Yani saplantıyı ve inancı özgür irademle kabulleniyorsa bu özgürlüğü gider mi?
O beni yanılgıya düşüyor. Çünkü yani saplantının ve inancın doğru olmadığını düşünüyoruz, değil mi?
Biz düşünüyoruz.
O inanan ve saplantılı olan öyle düşünmüyor. Biz düşünüyoruz.
Yani sonuç olarak hiçbir bilinç durumuna gelmiyor.
Evet.
Yani ben bu saplantı ve inanç olduğunun bilincindeysem ancak özgürlüğü elde
evet.
edebiliyorum.
Doğru.
Yani tutsak olduğunun farkında olmayan insan
evet.
özgürlük için mücadele edebilir mi? Evet.
Evet, etmez. Ve tutsak olduğunu farkında olmayan bir insan tabii ki tutsak olduğunu bilmeyen bir insan olacak. Bildiği anda özgürlüğü için mücadele eder. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Tutsak olduğunu bilerek mücadele etmemek olanaklı mı? Yani şimdi politik olarak şey olabilir ama bunlar rahatça ele alabilmemiz gereken şeyler. Yani örneğin bir ülke bir başka ülkeye giriyor. Amerika Irak'a giriyor ya da Sovyetler Birliği Çekoslovakya'ya giriyor vesaire. Şimdi bu ülkedeki insanlar açısından iki türlü görüşte olanaktır. Yani bir kısmı bunu pozitif görebilir, bir kısmı karşı çıkabilir ve direnebilir. Burada istenç boyun eğmeye zorlandığı zaman boyun eğdiği takdirde doğru yapmış olabilir mi? Yani böyle bir şey var mı? Olasılık var mı? Şey diyebiliriz. Direnmek yerine yani mesela Latvia, Litvanya onlar da şeyler. Almanya geldiği zaman Almanya'ya boyun eğiyorlar. Rusya geldiği zaman Rusya'ya boyun eğiyorlar. Çünkü direnme şansları yok. 3 milyon, 4 milyonluk ülkeler ve çok zayıf var şeye karşı, peki güçlere karşı. Almanya var çevrelerinde. Polonya, Rusya vesaire. Bunlar arasında devamlı şey. Bunlar izliyorlar ve bu tür insanların özgür olma şansları yani işgal edildikleri zaman ve baskı altına girdikleri zaman onu da biliyorlar ve boyun eğiyorlar.
Seçim yapıyorlar, o da özgür bir seçim veriyor.
Ama özgür olmamayı özgürce seçiyorlar. Bu paradoks yani aslında sonuçta şey boyun eğmiş oluyorlar ve özgürlüklerini kaybediyorlar. Anayasaları kendileri yapamıyorlar, bir sürü haklarını kaybediyorlar.
Ama orada da bir mantıklı bir akıllı bir düşünce yok mu? Yani onlara karşı bir güçleri yoksa mecburi kabullenmek.
Tabii.
Evet. Yani belki özgürlüğe karşı hayatını veremiyor. O güçte değil ama.
Evet. Yani boyun eğiyorlar. Üstün güce karşı yapılacak şey o. Çekoslovakya Almanya'ya karşı direnemedi. Afganistan, yani çok buralarda şimdi bu özgürlük bilinçli olarak özgürlükten vazgeçilebiliyor. Evet. Düşünmek için özgür olmak şart değil. Düşünmek, yani her koşulda insan düşünebilir. Ama burada düşünce, burada bizim özgürlük ve bilgi arasında, düşünce arasında kurduğumuz bir bağlantı var. Düşünce özgürlüğüyle bilgi arasında bir bağlantı. Bu biraz şey gibi görünmüyor. İlk bakışta açık gibi görünmüyor. Onu yapmaya çalışıyoruz. Yani ne olursa olsun düşünme olanaklı ve ama düşünmenin doğru olması bu her zaman olanaklı bir şey değil ve çok zor olanaklı bir şey. Onu da sağlayacağız. Düşüncenin doğru düşünmesi için saltık olarak özgür olması gerekir diye bir şey var. Paralelliğimiz var ya da bağlantımız var. Doğru düşünmek için, bilgi için özgür olmak gerekir. Ve orada o özgürlük nasıl açıklanacak? Yani dışsal bir anlatım mı yoksa konunun ruhuyla ilgili bir sözcük mü? Ona bakıyorduk. Düşüncenin özgür olması demek, kendi açınımını izlemesi demek. Yani başkasının bağlantısını değil, kendi bağlantısını kabul etmesi demek.
Bu... Ay, hafif diye söyledi. Yani sanki özgürlüğü bir yani hapiste olmakla ilgili bir şey değil, düşünceyle ilgili. Yanlış mı duydum? Sanki öyle bir şey söyledi.
Evet. Yani düşünmek, her durumda düşünüyor insan ama her durumda doğru düşünmüyor ve doğru düşünmek nasıl olur? Doğru düşünmek düşüncenin özgür açınımıyla olur. Şimdi düşüncenin özgür açınımı bu edebiyat mı yoksa felsefe mi? Ona karar verelim ve düşüncenin özgür açınımı demek, düşüncenin diyalektiği demek. Ya da düşüncenin kendi doğasını burada iki tane adresi var değil mi? Evet. Kendi şeyini izleyerek, dinamini izleyerek gitmesi demek. Yani onun için düşünce insan şimdi bir düşüncenin bilgi kaynağı olduğunu bir doğrulamamız gerekiyor ya da o konuya dikkate almamız gerekiyor. Yani düşüncenin bilgi kaynağı olmasını daha önce konuştuğumuz konularla bağlarsak, bilginin kaynağı deneyim, gözlem vesaire olursa o bilgi aslında biraz kuşkulu bir bilgi oluyordu ve gözlemlerden yasalar üretmek geçerli değil. Genel olarak bunu şey yapabiliriz, kabul edebiliriz. Yani tek tek gözlemlerden ve deneylerden üreteceğimiz kurallar, yasalar şey olamıyor.
Ama kişinin sağlam kendisi olmuyor. Kaldı. Ha? Fondan kişinin kendisi kaldı. Dışarıdan kaldı? Sıyırdık. Deneyden, gözlemden. Evet. Sıyırdığın anda kendisi kaldı.
İçerisi kaldı. İçsellik kaldı.
Yani bir şeyi de çıkarması için bir şey bile onun dışında bir şey olmuş oluyor. Buna bir tek kendin kalıyorsun.
Evet.
Bir tek kendin kalıyorsun.
Ego kalıyor.
Ego kalıyor.
Düşünce, ego düşünme, ego düşünme yetisi.
Ego düşünme yetisi. Şimdi orada bilgiyi direkt aldığın yer ego olacak.
Evet. Bilginin kaynağı ego olacak.
Ego olacak. Bilginin kaynağı ego olacak. Dışarıdan bütün her şeyi kapatmış ve bir beyin onunla temasa girmiş oluyorsun.
Evet. Doğru. Yani bilginin kaynağı yalnızca içerisi olacak. Eğer deneyimi ve gözlemi bilgi kaynağı olarak kabul etmiyorsak o zaman...
Bir tek oraya odaklısın.
Evet, evet. Yani bu bizim... şaşırdığınız bir şey değil. Yani felsefede yapılan şey bu. Eğer felsefede rasyonelistlere bakarsak onların söyledikleri şey bu. Bilginin kaynağı mesela kendi. Kant rasyonelist değil ama Kant bile şey diyordu. Bilginin kaynağı içerisidir.
Peki herkes eşit aranda bir şey ulaşabilir mi? Herkesin benim şeylerle yani yaratıcı var olsun. Sınırı da
şurada bir yanıt var mı buna? Yani herkes eşit olarak bilebilir mi? Eşit bilebilir mi? Bilginin evrenselliği demek bir anlamda şey, herkesin o bilgiye katılması demek ve ya da usun evrenselliği, yani Descartes'in şeyini hatırlayın, us herkese eşit olarak paylaşılmıştır diyor. ve bilgi ustan türüyorsa, içeriden türüyorsa, egodan türüyorsa, çünkü burada bilginin duyulardan türemediği söylenmiş oluyor. Yani bilgi evet, düşünceden türüyor.
Hepsinden soyutlamış oluyorsun.
Evet.
Alt egodan, üst egodan, süper ego ve alt ego çıkmış oluyor devreden. Şimdi, bir değil, usta girmiş oluyorsun.
Ego o terimleri olarak şey yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Tamam. Yani alt ego, üst ego egonun falan deyince onları açmak zaten gerekir. Burada yeti olarak ego dediğimiz zaman herkesin anladığı şey, herkesin eşit olarak bildiği şey, şu ilkeyi uygulamak gerekiyor her durumda. Yani bir kavram o kavramın kendisinden başka bir şey değil. Dolayısıyla ben ego dediğim zaman ya da ben dediğim zaman bunun başka bilinçlerde, başka bireylerde farklı olması olası değil, olanaklı değil.
Herkesin kendi beni. O zaman litvan ya.
Herkesin kendi beni, herkesin başkasının yani beniyle
başkasının
bir.
Başkasının beyni bir olmuş oluyor. Bütün insanların beyni bir gibi oluyor.
Ben.
Ben. Yani evet. 7 milyar bir
beyin taşıyor. Aynı beyin. Homo
sapiens. Aynı santraldayız.
Evet.
Aynı
santral. Beyin doklarının büyüklüğü ne olursa olsun, beyin gramajı ne olursa olsun, beyin girintilerinin varyasyonları ne olursa olsun, yaptığı şey egoyu, uzayı, zamanı, kavramı vesaire bütün bunları düşünmek. Yani beyin düşünme yapıyor. Tabii düşünmeden başka şeyler de yapıyor. Ve bu düşünmesinin önüyle mi yaptı, arkasıyla mı yaptığının geometri için, fizik için bir önemi yok. Yani
yok.
Eğer gerçekten bir lok zedelenmesi belli patolojilere yol açıyorsa o tıbbın işi. Yani o bilgiyi etkileyen bir şey değil. Bilgi beyin loklarıyla ya da beynin atomlarıyla şey değil, belirlenen bir şey değil. Çünkü bilginin nesnelliği diye bir şey vardı. Yani eğer geometrik önermeler, doğa yasaları, kavramlar falan bunlar nesnel ise, bunlar bilinmese de varlar. Ya da hangi beyinle bilinirse bilinsin varlar ve ondan etkilenmiyorlar. Yani bizim bilmemiz gerçeği etkileyen bir şey değil.
Peki, gerçek etkilenmeyen bir şey. Kurup, bilgini ürettin, siz aziz olaraktan kendi bilginizi
evet,
spesifik olaraktan üretebilirsiniz. Girip spesifik bilgiler edinebilirsiniz.
Benim bütün bilgim spesifik. Bana özgü. Belirli bilgiler de bende. Ama aynı zamanda bu evrensel. Çünkü ben
evet,
ben olmakla ben olmanın kendisinde evrenselim. Şöyle. Herkes ben. Yani ben olmayan bir başka birey söz konusu değil. O ego olmada herkesle ben birim.
Bana katılmıyorsan benim katılmadığım bir bilgimi merak edip diğer bir öbürünü tanımak için girip etki alanını almadan ilgi evet, alanında kalıp gidebiliyorsun, o zaman o kadar özgürsün. Yani etkilenmiyorsun. Benim iyi olmam, kötü olmam, öyle olmam veya böyle olmam seni ilgilendirmiyor. Sen o zaman evet, kendi egona giriyorsun, tanıtlamasını yapıyorsun. Onun tanıtlaması.
Ama güzel, şimdi bu bütün egolar bunu yapabiliyorlar ve bu işlevde bütün egolar aynı yetiye, aynı yeteneği taşıyorlar. Daha doğrusu aynı potansiyel yetiyi taşıyorlar. Yani birbirlerinden etkilenmeleri konusu, o başka bir bağlantıda geçiyordu, etkilenme. Yani düşüncenin açılımı objektif ise, nesnel ise, yani F eşittir MA bağlantısı, bu bağlantı nesnelse, benim keyfime bağlı değilse, kimsenin keyfine bağlı değilse, değil mi? Ve bu ego bunu doğrulamışsa,
evet,
yani egonun bunu doğrulaması felsefede yapılan şey. Felsefe F-M abantısının ussallığını tanıtlamak görevini taşıyor. Yani felsefenin anlamı o, işi o. Felsefe bunu yaptıysa ya da us bunu yaptıysa, yani doğa yasaları zorunlu bağıntılar olarak tanıtlandıysalar, hı, o zaman o tabii ki egoda yapılan bir iş, bilinçte, düşüncede yapılan bir iş, bilgi üretimi ve bu bilgi üretimi tanıtlamadan sonra kuşkudan bağışık oluyor ve bunun etkilenmesi mümkün değil.
Kendin oluyorsun.
Yani şimdi soru şuydu, mantığın nesnelliğinde acaba etkileniyor olabilir miyiz? Bir yanılsama içinde olabilir miyiz? Yani varlık ve yokluk birdir derken burada bir manipülasyon olabilir mi?
Olabilir de olmayabilir de.
Soruyu sorar mısınız bize, hiç anlamadım.
Düşüncenin nesnel süreçlerini izlerken, yani özgür açınımını izlerken, yani bilgi üretirken ya da tanıtlama yaparken, kuşkudan kurtulmak için bütün bunları yaparken, gerçeği saptamak için bütün bunları yaparken bu en yalın işlemlerde bile manipüle ediliyor olabilir mi? Yani şu diyalektik dediğimiz şeyde örneğin dolaysızlık, dolaylılığı dışlar ve bu yüzden dolaylılıkla ilişki içindedir derken bu bize çok mantıklı görünüyor. Kendi için mesela bu şeylerin yine matematikçilerin işte Russell'ın falan o kendine referans dedikleri şey değil mi? Bir setin kendine referansı kendiyle ilişki demek, kendi için varlık demek ve kendi için varlık ancak bir olabilir. Dolayısıyla zaten kendiyle referans söz konusu olduğunda o set olmaktan hemen çıkıyor, bir haline geliyor. Bunu mesela izleyelim. Bütün bu tür düşüncelerde nesnellik bir manipülasyon. Yani açıkçası şey diyoruz, nesnelliğin kendisi manipülasyon olabilir.
Olabilir. Katılıyorum.
O zaman öznellik olur.
Olmaması lazım yani. Bir şey söylediğinize
göre ama olabilir. Olamaz. Bir şey kendisi ise olamaz. Ama kendisi değilse...
Evet, yani bu sorun şey çok...
Olabilir, niye olmasa?
Dikkat edeceğim. Nasıl olabileceğini göstermeniz gerekiyor. Olabilecekse o zaman nasıl olur?
Bir şey eğer kendini başka bir şeyde buluyorsa, o zaman o kendinden farklı bir şey değildir. Dolayısıyla manipülasyon değil, o kendi... Çünkü manipülasyon başka bir etkinin altında kendi olmayan bir şeyden dolayı olan bir şey. Ama bu burada kendinden başka bir şey yok.
Yani bu manipülasyon dediğimiz yanılmak, aldanmak ve aslında öyle değilken öyleymiş başka gibi düşünmek. Şey. Evet. Bu manipülasyon.
Dışarıdan senden
dışarıdan bir etkiyle. Evet.
Ayarlamak. Yani senin düşüncelerini mesela Descartes'in böyle bir o şeyde söylemdeki şeylerinden birisi bu. O, yani bir matematiksel bilgiden bile kuşku duyuyor. Çünkü diyor o kadar açık ve seçik olsalar bile çok doğru görünseler bile bir varlık beni manipüle ediyor olabilir diyor. Ama o şey diyor işte düşündüğüm konusunda diyor beni şey yapamaz, manipüle edemez. Çünkü manipüle ettiğini anlamam bile düşünmektir gibi bir şey söyle değil mi?
Evet.
Ondan kuşkulanmam bile bir, yani beni manipüle etmiyor mu diye düşünmem bile bir düşüncedir ve dolayısıyla düşünmem konusunda beni düşünüyor olmam konusunda aldanamam diyor ve bu ilk gerçek. Bundan kuşkulanamam. Şimdi ya şu
düşündüğünün farkında değilse yani otomatik bir düşünce.
Düşündüğünün farkında burada.
O, yani o durumda farkında.
Yani şimdi kuşku yani burada bu psikolojinin felsefeye bilgisi var demiştik. Gerçekten yani felsefeye bir ruh durumuyla giriyoruz ve o ruh durumu yani aslında dünya üzerindeki felsefecilerin %99'u için onu söyleyebiliriz. Hemen hemen insanlar baştan eğilimlerine göre nasıl bir felsefi çizgiye gireceklerini belirliyorlar. Yani bu doğru değil tabii. Böyle
zaten herkes aynı
şeyi yani.
Yok. Objektif felsefe diye bir şey var hocam.
Nasıl?
Objektif felsefe diye bir şey var.
Felsefenin baştan sona objektif, yani felsefe bilginin kendisinin objektif olması gerekir. Felsefe dediğimiz şey eğer idealini düşünürsek, kavramını düşünürsek felsefe bilginin bilgiden başka bir şey olmaması gerekir değil mi? Ama baktığımız zaman felsefe tarihine 1000 tane bilgi görüyoruz. Çünkü herkesin kafasına göre şey değişiyor, içerik değişiyor. Şimdi, evet.
Peki o zaman gerçek bilgiye ulaşamaz mısın yoksa gerçek bilgiye bir şey yok mu?
Bana soruyorsun. Evet ya da hayır diye bir yanıt yeterli olacak mı? Tanıtlamasız falan. Şimdi o zaten problem o işte. Gerçek var. Gerçek var çünkü tanıtlama diye bir şey. Eğer tanıtlama yoksa... Evet. Bu gerçekten bize bize en büyük mutluluğu verecek olan şey bu sorunun yanıtı ya da bu
Heidegger iç bulantısı diyor gerçekten.
Onun gerçeği kendine özgü olabilir.
Evet. Öyle.
Bulantı diyor.
İç bulantı.
O bence eğer nerede diyor onu? Varlık ve zamanda yok diyor.
Yani ölümü bildiği için insan öleceğini bildiği kavradığı için bu iç bulantısıyla.
Ha, ölümle ilgili olarak. Ölümle ilgili olarak.
Ölüm gerçekten.
Uyku anında dış dünyaya gözlerimizi tamamen kapattığımız bir an.
Evet, bilinç kapanıyor.
Bilinç kapanıyor. Evet. Fakat ister istemez başka bir bilimden örnek vermek zorundayım. O bir insanlar aynı odada bile kapalı devrede birbirlerini gördükleri rüyalarla etki alanlarını aldıklarını bilim ispatladı.
Evet.
Yayın yapıyorlar. Bilinçleri evet. Kapalı birbirlerine yayın yapıyorlar. Bunu ben manipülasyon diyorum. Siz buna manipülasyon demiyorsunuz.
Bu manipülasyon şeyi bozmaz. O ne olursa olsun. Yani nesnel bilgiyi, nesnel
bozmuyor.
Logosu bozmaz.
Ama manipülasyon olmasın.
Şimdi kavramlar arasındaki nesnel bağıntıdan söz ediyoruz. Bozulmayacak olan şey bu ya da bozulup bozulmayacağını test ettiğimiz şey var. Mesela şöyle bir şey var. Mantığın yanılmazlığı diye bir ilke var. Bunu felsefe tarihinde duymuş olabilirsiniz ya da bazı felsefeciler şey yapıyorlar, söylüyorlar. Us yanılmazdır diyorlar. Yani bunun anlamı şu. Us'un doğal işleyişinin yanılması söz konusu değil. Yani bir çıkarsama yapı, çıkarsamayı ıslamlamalar zinciri olarak çıkarsamaya da küçükken başlıyoruz. Yani dışarıda bir çıtırtı duyduğun zaman birisi geldi diyorsun. Kapıda tıklama olduğu zaman işte gidip açıyorsun çünkü bunlar bile bir tür çıkarsama. Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates. Ya da tüm kediler ölür. İşte Salman da bir kedidir. Öyleyse. Mesela bunu 4-5 yaşındaki bir küçük bir çocuk da yapabilir çıkarsamayı.
Yani çok doğal olarak.
Düşünce, burada dil ve düşünce konusu var. Yani onu da katmamız gerekiyor. Yani bütün bu konuşmalarda dili düşüncenin bir işlevi olarak düşünün. Düşüncenin bir görüntüsü olarak. Dil temel değil. Dil düşünceyi izliyor. Yani öğrenme duymakla olan bir şey değil aynı zamanda. Sadece aynı zamanda o a priori olan bir şey. Yani bir çocukta ya da insan homo sapiens'te çıkarsama yetisi olmasa onun dışsal dünyaya bakarak çıkarsama yetisini kazanması olanaklı değil. Yani kavramların doğuştan olmaları, doğal olmaları, insan doğasına da verili olmaları, yani doğuşla birlikte geliyor olmaları bu homo sapiens'in özelliği ve bu onu başka türlerden ayıran özellik, düşünen hayvan olmasını sağlayan özellik. Bunların şimdi hepsinin ayrıntısına girmiyoruz. Yani bazılarına girdik, bazılarına ileride gireceğiz, bazılarına devamlı. Aslında hepsine her zaman girebiliriz ama şu an şu konuyu biraz daha şey yapmamız lazım. Yani odaklaştırmamız için. İçsel olan ego belli bir şey. Yani insan beyninde bütün kavramlar verili. Verili derken doğuştan geliyorlar. Ego da bir kavram. Yani insanlık ego olmayı dışarıdaki bir gözlemden dolayı başarmıyor ya da ego kavramını dış gözlemden bir yansıma yoluyla falan almıyor. Bu her kavram gibi homo sapiens'in yetenekli olduğu bir yani düşünen bir varlık olarak bütün kavramları kullanmaya, üretmeye, çıkarsamaya yetenekliyiz. Homo sapiens olmanın anlamı bu. Şimdi aldatılıp aldatılmama ya da bilgi olanaklı mı değil mi? Bu esas soru. Bunun için şöyle bir örnek vereceğiz. Yani mantığımızın bize nasıl egemen olduğunu göstermek için. Parçanın bütünden büyük olduğunu düşünün. Yapabiliyor muyuz?
Düşünebilirim.
Nasıl düşünebilirsin? Yani mantık bunu kabul edemez. Bu
düşünün
yanılmazlığı söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz. Ama onun nasıl olabileceğini işte orada aldanıp aldanmama noktası kritik nokta. Belki de burada şey yapabilir. Test edilebilir. Çünkü usun yanılmazlığına güvenmemiz olanaklı ya da hala orada bir belirsizlik görebiliriz. Eğer belirsizlik görüyorsak yani düşünebilir, parça bütünden büyük olabilir diyorsak, o noktada orada sanki psikolojik bir şey var. Kırılma olmuş gibi görünüyor. Yani onu doğrulayabildiğimizi düşünüyorsak o zaman ursumuz tehlikede. Çünkü onu düşünememiz
lazım. Mantık olarak reddettiğimiz bir şeyi mantık olarak reddediyoruz ama yani sanatçıların yaptığı birçok şeyin içinde bunlar var. Onu bırakaraktan, o mantığı bırakaraktan sanatın bilgisiyle denge ölçü uyumuyla.
Bak, yanlış olması başka bir şey.
Tamam,
ama yanlışlıkla mantıksızlık aynı şey değil. Yanlışı savunan için yanlış değil, doğru.
O öyle
bir de biz onun yanlışlığını görüyoruz ve karşımızdakinin de
o tanımlamayı biz yapıyoruz.
Ama onun için o doğru.
O doğru. Tabii
ama hiç kimse için hiç, yani bu şey mesela mantıksızlık yanlıştan farklı bir şey. Hiç kimse parçanın bütünden büyük olduğunu ya da noktanın çizgiden uzun olduğunu falan bunları şey yapamaz. Doğru diyemez.
Ama tersine duyular bunu yapabilir. Yani bir bardağın içindeki kaşığın kırıklığı bize onu orada yanılsamayı getirebilir ama mantık yapmaz aslında böyle bir şey.
Şimdi bilgi ya şimdi parçanın bütünden büyük olması mantığın bir tür testi. Yani kavramsal bağlantı ve bu kavramsal bağlantı bizim öğrendiğimiz bir bağlantı değil. Yani dışsal gözlemden öğrendiğimiz bağlantı değil. Ayrıca bütün kavramlar dışsal gözlemlerden aldığımız belirlenimler değil. Bunlar yani insan düşünme yetisinin böyle bir doğası var. Biz o yetiyle hazır yüklü olarak doğuyoruz. Bu anlaşılmayacak bir şey değil. Yani kuşlar ya da böcekler ya da tavşanlar bunlar görmeyi sonradan öğreniyor değiller. Görme yetisiyle doğuyorlar. Değil mi? Yani renkleri ayrımsama, duyumsama yetisiyle doğuyorlar. Yani bir yetiyle doğmak şey değil. Olanaksız bir şey değil. Anlaşılmayacak bir şey değil. Düşünme yetisiyle doğmak o da insan için anlaşılır bir şey ve başka hayvanlar genel olarak düşünme yetisiyle doğmuyorlar diyoruz. Yani o hayvanların bütünüyle tinsellikten yoksun olduklarını söylemiyoruz. Ama insan gibi şey yapmıyorlar. Çıkarsana, uslanmama gibi şeyler yapmıyorlar. Efendim? Kediler mi?
Bilimler.
Başka? O kadar. Şimdi bu bilginin o zaman bilginin üretildiği kaynak içerisi oluyor. İçsellik oluyor. Ya bizi ilgilendiren nokta orası. Çünkü şimdi bu oldukça soyut bir şey. Yani kavramların bilgisi, eğer bu kavramlar bizde a priori varsa, doğuştan bize verilmişse, yani logos bu kavramların bütünü ve bu da bize veriliyor. O zaman zaten bilgi bizde bulunuyor ve bütün yapacağımız şey kendi içimizdeki usu çözümleyip bu bilgiyi bulmak. Aslında felsefe tarihinin yaptığı bundan farklı bir şey değil, özünde. Yani dışsal bilgi alanı, doğa ve tin alanı içsel değil. Onların verildiğini söyleyemeyiz. Biraz önce örneğini vermiştik İstanbul. İstanbul'un ne zaman fethedildiğini ya da bir keşfin ne zaman yapıldığını çıkarsayamayız. Mantıksal bir çıkarsama sorunu değil bu. Anlamda dışsal bilgi için. Görgü ve kavramsal değil. Koptuk mu? Biraz dağıldık. Şimdi kuşkunun giderilmesi. Kuşkunun giderilmesi bilgi için zorunlu bir şey. Yani bilgiden söz ediyorsak kuşkudan kurtulmuş olmayı belirtiyoruz ve bilginin tam anlamıyla bilgi olduğunu ya da kuşkudan tanıtlama mi? Acaba gerçekten biz tanıtlama yaptığımızı kontrol edebilecek miyiz? Onu saptayabilecek miyiz? Ve o kuşkuyu çözebilecek miyiz? Bunu tartışıyoruz. Esas galiba bu, ağırlık noktamız bu. Yani bilgiden emin olabilir miyiz? Bilginin bilgi olduğundan. Ne demek bu? Her durumda geçerli olacak, değişmeyecek, yanılmayacak vesaire. Yani F eşittir MA. Hani bu bilgi ise bu artık dokunulmaz bir şey olacak, saltık bir şey olacak ve böyle bir şey olarak bana. Problemimiz bu. Yani teşkil veya şey olabilir, yetersiz olabilir, hatta yanlış olabilir ama çünkü bir zamanlar feyeştir mv olarak kabul ediliyordu. Daha sonra oradaki hızın yerine ilme geçirildi ve yani onun son biçim ilkede böyle bir şey olanaklı mı? Yani bilginin son gerçek biçimini elde edebilir mi? Edemezsek o zaman insan bilgisi sınırlı olan bir varlık olacak. Yani şimdi bunu biz kendi kendimize sorabiliriz. Ama aynı zamanda da felsefe tarihinde de bunun örnekleri var. Yani insan bilgisinin sınırlı olduğunu, dolayısıyla bilgi olmadığını, dolayısıyla bir kuşku payının her zaman olması gerektiğini söyleyen görgücüler var ve Immanuel Kant var. Yani Kant'a göre insan bilgisi sınırlı. Wittgenstein felsefeyi ortadan kaldırmak için girdiğini söylüyor ve aslında bu da şey, bütün bilgi o içeriğini bilgi olarak ortadan kaldırmak demek. Yani bu bilgi değilse ne olabilir? Bilgi değilse görüş, doksa olacak. Yani insan doksaya yetenekli ve insan bilgiye yetenekli değil. Şimdi felsefeciler var ya da düşünürler var ki insanı hiçbir zaman bilgiye yetenekli görmek istemiyorlar. Yani şimdiki bilginiz yetersiz demekle kalmıyorlar. Hiçbir zaman yeterli olamayacaksınız diyorlar. Ve
niye
bizler
neye dayanıyorlar?
Bizler bunları okuyoruz. Romanlarda, dergilerde falan böyle bir takım insanlar, yazarlar bunları atıyorlar insanların önüne. Ve de okuyucular olarak ne yapıyoruz aslında? Doğru diyoruz. Yani ben kendim Albert Camus'u okurken falan, bu tür şeyleri ilk kez okurken onlara karşı bir savunma şeyinde değildim. Gücünden yoksundum ve normal olarak çok kolay kabul ediyordum bazı şeyleri. Bana makul görünen ya da çekici görünen ya da yani ne, herkes kendine göre belli ayıklamalar yapıyor tabii ama bunları seçmek şey.
Peki niye olmayan bir durum söz konusu olsa ama bunun daha ilerisine götürülüp bir mantıksal bir sürece getirip onun bilgisini edinme durumumuz var değil mi? Başlangıçta yani doksa olan veya tekinliği olmayan herhangi bir olgu üzerinde
evet,
düşünürken bunun daha ilerisine geçip bunun doğruluğunu veya gerçekliğini ortaya koyma imkanımız var.
Var, onu tartışıyoruz. Yani görüşün ötesine geçip bilgiye ulaşmanın kriteri ne? Bu olanaklı mı ve bunu nasıl yapacağız? Bunu yaparsak ne olacak? Bir kere aradaki şeyi düşünelim. Yani
veya bunu nasıl yapıyoruz? Yani nasıl
bunu kavramsal çıkarsamayla yapıyoruz. Yani bu bugüne kadar yaptığımız şey bu. Mantık bilimi çalışmasında ve genel olarak felsefe tarihinde ya da felsefe çalışmalarında söylediğimiz şey bu. Yani bilgi olanaklı ve bunu söyleyen felsefeciler de var. Yani bu bir şey değil. Kimse bir felsefecinin bir şey söylemesi başkalarına dayatma değil. Herkes kendi düşüncesinde özgür diyorduk. Ama felsefe tarihinde gördüğümüz şey ya, bilgi olanaklı ve bilginin yasaklanması da şey. Yani bizim burada kendi, şimdi biz burada fiili olarak, edimsel olarak şey durumundayız. O kuşkuyu yenip yenmeyeceğimiz konusunda tercih etme durumunda değil ama o kuşkuyu yenebilecek miyiz yoksa yenemeyecek miyiz? Bunun anlama bireyler olarak bunu test etme durumundayız. Biliyoruz felsefe tarihinde kuşkucular var, bilgiyi sınırlıyorlar ve görgücüler, sofistler, kuşkucular bu tür kafalar. Bir de felsefe tarihinde şey var, rasyonalistler var. Bunlar bilgi olanaklıdır diyorlar ve onu üretiyorlar. Ve o eğilimde olan insanlar da var. Yani bunları biliyoruz. Bilginin üretilip üretilmemesi, ne kadar üretildiği felsefe tarihine baktığımız zaman yani onu anlayabiliriz. Yani Newton kendisi evrensel yerçekimi yasasına şey demiyor, evrensel olarak ve zorunlu olarak geçerli bir bilgi demiyor. Bu bozulabiliyor, işlemeyebilecek olan pozitif bir yaşam diyor. Başkaları Descartes ya da başka şeyler, doğa bilimciler ya da doğa felsefeciler öyle düşünmek zorunda değiller. Yani felsefe tarihinin kendisinde şeyi görüyor. Felsefe tarihi Avrupa'da olan bir şey. Yani 20 son yüzyıllarda doğuda felsefe diye bir şey kalmadı ve biz sadece seyirci olarak onlara bakıyoruz şu an. Ve bu insanlar bilginin olanaklı olduğunu ve bir bölümde bilginin olanaklı olmadığını düşünmüş. Yani bizim bu sorumuz ilk kez sorulmuyor. İlk kez biz sormuyoruz ve biz de kendi kendimize ilk kez sormuyoruz. Ama biz de nedense şey yapamıyoruz. Tam net bir yanıt alamıyoruz ve o yüzden sürekli sorguluyoruz ve sorgulayacağız da. Yani özel nokta bu. Eğer bunu anlamış o. Eğer bilgi olanaklıysa ve insan sırf bir kuşku yüzünden, bir inançsızlık yüzünden bu olanak kendisine vermiyorsa o zaman kendi doğasını kazanma hakkını kaybediyor. Kendine o gerçekten o kuşkucu yapı içinde kalmaya mahkum ediyor demektir. Ve
bu da eğer, düşüncenin özgür olmamasını getiriyor demektir değil mi?
Evet. Düşüncenin o özgürlüğü tanımıyorsa o zaman kendine gerçekleştirme olanağını reddediyor demektir.
İnsan
ya da kaçırıyor demektir.
İnsan kuşkudan mı? İnsan insana duyduğu kuşkudan mı?
Kendine.
Kendine.
İnsan direkt bilgi demek bu. Onun içinden mi çıkıyor? Çünkü bir şey kendisi ise bilgi ancak kanıtlamanın ürünü ise insanda da doğuştan itibaren ego varsa, bilgi de ondaysa,
evet.
O zaman insan insandan kuşku duymuş oluyor.
Evet.
O zaman yani
kendinden
yok etmiş oluyor. Varken yok saydığın içinde çökmüş oluyor.
Evet.
Bilgisayar çöküyor çünkü.
Yani kuşkucunun yaptığı şey o zaten.
Yenilen dünyanın tıkanma noktası o zaten. İnsan insandan umudunu kesmiş durumda. Bu kadar savaş, bu kadar yıkım, bu kadar vahşet olunca o zaman insan nedir deniyor. O zaman düşünce orada çöküyor, tıkanıyor zaten.
Evet.
Adamın da zaten felsefeyi yok etmek için yani felsefeyi
yani
düşünceler
şöyle, insan eğer bilgiye yeteneksiz varlıksa, bilgiye yeteneksiz ise bu anki, şu anki durumuna layık bir varlık
olacak.
Ve hep böyle kalacak.
Böyle kalacak, o oldu.
Çünkü insan bilemeyecek ve bilgi olmayınca erdem de olmayacak, özgürlük de olmayacak. Yani kuşkucu bakış açısından baktığımız zaman dünyanın tablosu ya da bütün bir tarihin tablosu karanlık. Bir ereksellik yok, bir amaç yok, insanın bir değeri yok. Zaten varoluşçular insanı değersiz ve anlamsız buluyorlar. Yani bu onların şeyleri, doğal çıkarsamaları gereken doğal vargı. Öyle değil mi? Yani varoluşçuluğu okuduysanız o kaçınılmaz olarak o vargıyı çıkaracak. İnsan değersizdir çünkü yani bilmeyen bir varlık nasıl değerli olabilir? Bir hayvan değerli olabilir mi? Değer dediğimiz zaman
bilmezler dünyasındasın diyorlar yani. Seni iyice yok eden bir felsefe zaten.
Evet. Ama rasyonalizm şunu söylüyor. Sen kendini bildiğin zaman dünyanı da biliyorsun.
Bilir.
Çünkü senin ve dünyanın aynı tözden oluşuyor. Yani evren ussal iken sen de o ussallığın şeyini taşıyorsun. Kendi kendine düşünebilen biçimini taşıyorsun diyor. Yani
bir ve bütünsün diyor aslında.
O yüzden bir ve bütünsün.
Bir ve bütünsün.
Yani yine işte Mevlana'yı o yüzden şey yapıyoruz. Bir uyarı noktası ve bir çok değerli bir nokta olarak çünkü bütün doğanın varlığının bir olduğunu ve o tabii ki Tanrı olabilir ya da us olabilir. Ama insanın insan onu görebiliyor. Yani bütün yıldızı göklerde biri gördüm diyor. O aslında orada sembolik bir dil değil ama bir usun nesnesi olarak gözle görülecek bir şey değil. Değil mi? Orada bir algı nesnesinden söz etmiyor. Yani şimdi biz tamam bunları genel olarak biliyoruz. Felsefe tarihinde kuşkuculuk var. Bu kuşkuculuk modern dönemde klasik dönemde olduğundan çok daha ağır basıyor. Yani Anglo-Sakson kültüründe kuşkuculuk şeyden başka yerlerde olduğundan, güneyde, Almanya'da olduğundan daha ağır basıyor. Bunu da biliyoruz. Ve yani burada burada şu an irdelediğimiz şeyler, bütün bu bilgilerin bizim varoluşumuzda, şu anki durumumuzda falan şey nedir, bağlantısı nedir, önemi nedir ve bizler birey olarak ne yapacağız? Yani kendinizi bilmeden ve bilgiyi böyle ikincil bir insan özelliği olarak alıp o şekilde de yaşayabiliriz. Ya da bu işe üstüne
duysal
gidebiliriz.
Yaşarsanız duysal yaşarsanız.
Duysal ve düşünsel. Yani felsefe yapmayan insanlar da düşünüyorlar. Ama o düşünceler çok özgür olduğunu söyleyemeyeceğimiz düşünceler. Şimdi bunları biliyoruz ve problemi üzerine odaklaşamıyoruz galiba. Bilgi olanaklı mı? Bilginin olanaklı olduğunu kabul edersek yani bir yerde, şimdi bizim amacımız kamp tutmak değil burada. Yani rasyonelistleri ya da kuşkucuları önceden belirleyerek, yeğleyerek ya da kınayarak yaklaşmak değil ve bunların neler yani bu iki bakış açısından hangi sonuçlar geliyor ya da bu iki bakış açısının kendilerine bunları araştırmak. Yani biz bir sonuca doğru gitmeye çalışmıyoruz. Ya da benim öyle bir şeyim yok. Amacım yok. Yani felsefe tarihinde biraz önce bir şey konuştuk. Yani iki tarafı birden de görmek. Pozitifi görmeden, pozitifi görmek için negatifi de görmek gerekiyor. Öyle değil mi? Yani şeye karşı ilgimiz, felsefe tarihinin bütününe ilgimiz şey değil. Ön yargılı değil. Yani orada önemli olan bütün düşünce yoğunlaşmalarını ya da sistemlerini bilmemiz gerekir. Sadece Hegel'i ya da sadece Kant'ı bilmek şey değil. İyi bir felsefecilik değil. Ve bilginin olanağını kabul etmek ve olanağını reddetmek. Bu ikisi arasındaki fark aşağı yukarı biliyoruz onu, hangi sonuçlara götürdüğünü. Ve o içsellik bize şeyi verecek mi, güvenliği verecek mi, bilgiyi elde ettiğimiz konusunda bir pekinlik verecek mi? Ya bu biraz da duygu meselesi. Yani ikna olmak sözü en doğru söz orada aslında. Yani ikna olmak, ona hakkım var. Onu istemek hakkım ve eğer ikna olmuyorsam o zaman o şey değil, bilgi orada üretilmiyor demektir ve felsefe ya da herhangi bir uslanmama varsa benim karşımda bir amacına ulaşamıyor demek. Yani biz Öklides'i okuduğumuz ve anladığımız zaman ikna oluyoruz. Diyoruz ki bu bağlantı doğru. Ama bir teorem tanıtlaması, ispatı bizi ikna etmiyorsa ya orada kendi eksiğimizi gidermeye çalışıyoruz. Çünkü teoremi yanlış anlamış olabilir. Ya da gerçekten tanıtlama yanlış olabilir. O zaman yani ikna olmak hakkımız. Tanıtlamanın şeyi o. Beklentisi o. Amacı o. İkna etmek. İnandırmak. Yani bakmak. Ama bilgi ve inanç aynı şey değil. Yine de bilgi için inanç önemli bir faktör. Yani bir insanın bildiğine inanmaması biraz şey olacak. Paradoksal olacak değil mi?
Kuşku yani, değil
mi? Evet. Eğer inanç ve kuşku bunları karşıtlık olarak, karşıtlar olarak alırsak o zaman bilgiye eşlik eden ruhsal durum
inanç. Yaygın olan o zaten. İşte kısınıklık yaratan o zaten. Birbirini etkileştiriyor. Bilgiyle onu etkileyen ruhsal durum. Evet. Birbirini etkilediği zaman zaten düşüncenin izleyicisi olmaktan çıkıyorsun.
Evet. Nasıl oluyor? Yani inanç bu özel durum, duygusal durum düşüncenin şeyini etkiliyor.
Etkiliyor
tabii, karartıyor. Onu, evet, onu kabul ediyoruz. Yani o etkilenmeme olana, yani düşünce tanıtmanın nesnelliği, insanın ayağı aldanıp aldan sinek oluyor değil mi? Bayağı büyük, fare gibi.
O gerçek fare mi yoksa şeyin fare?
O gerçek, o şeyin terlerimiz yani orada değil, orada da değil. Evet. Şimdi aldanmamak olanaklı mı? Yani tanıtlamada burada düşüncenin kendisi karar verecek. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Yani düşüncenin kendisi karar verecek ve logos denen şey bu. Yani bizim yüklü olduğumuz yeti, doğuştan getirdiğimiz yeti ve sonradan kazanmadığımız ama sonradan açındırdığımız yeti onun açılımı nesnel, yani değişmez ve yanılmaz dediğimiz şey oydu. Yani o nesnellik hiçbir mantık aykırı şeyleri düşünemez. Yani parçanın, şimdi diyalektik şey demek değil. Yanlış düşünmek ya da abuk sabuk düşünmek demek değil. Yani diyalektik hiçbir zaman bütün parçadan büyüktür demez. Ve bu bunu söylemez. Çünkü bu karşılık falan değil. Bu, yani diyalektik saçmalık demek değil. Diyalektik bütünün ve parçanın birliğini söyler. Ayrılmazlığını söyler. Bu yani yalnız başına parça ve yalnız başına bütün diye analitik durumlar olanaksızdır der. Şimdi yani bu yeti elimizdeki bütün gücü oluşturuyor. Daha fazlası yok. Eğer bu az diyorsak o zaman Kant bunu demek istiyor. Yani Kant'ın ve Kuşkucu'dan söylediği şey bizim bilme yetimiz bu nesnel varlığı bilmek için yeterli değil. Yani öyle bir alan var ki bizim düşünce kategorilerimiz, logosun kategorileri, kavramları o alana, o kendinde şey alanına ulaşamaz. Onun içine giremez. Orası bize hep kapalı kalacak. Bu Kant'ın düşüncesi ve anlaşılmayacak bir şey değil. David Hume'lar, görgücüler şey diyorlar, bizdeki kavramlar doğuştan gelmiyor. Yani o kesin, John Locke onu net olarak söylüyor. O yeti doğuştan gelmiyor ve o yeti sonradan gelişiyor. Sonradan kazanılıyor, dışsal olarak kazanılıyor. O zaman da dışsal olarak kazanılan şey, yani benim kafamda örneğin bir töz düşüncesi var, bir özdek düşüncesi var. Bu nasıl üretiliyor? Bunun psikolojik bir süreci var üretilmesinin ve yani şimdi görgücüler de kendi bakış açılarından çok çok haklılar. Eğer benim realiteyi anlamak için kullandığım kavramlar, yani töz, özdek, uzay, zaman, bu kavramlar duysal izlenimlerin şeyleriyle bir de bu psikolojik süreçlerden geçinme, o psikolojik süreç dediğim şey de çok açık, yani David Hume onları da yazıyor kendi içinde. Sönük düşünce faint ideas, faint, yani faint, soluk demek. Zayıf. Şimdi görgücülüğün probleme getirdiği yanıt şey, benim kavramlarım, kategorilerim, yani bilgiyi üretmede ya da bilgi için kullandığım kategoriler, kavramlar böyle psikolojik süreçlerle üretiliyor işler. Bunların dışarıdaki realitenin hiç bilgileri olamaz. Yani sen rüyanda özdek diye bir şey görüyorsun, bir düşünce görüyorsun. Ama sen uyandığın zaman dünyada tek gerçek varlık özdektir falan dediğin zaman bu senin sübjektif tasarımın, düşüncen ya da kavramın realiteyle bilgisi yoktur diyor. Görgücüler doğru söylüyorlar. Eğer düşünce yalnızca ya da kavram yalnızca benim beynimin ürünü ise o zaman yani hem de böyle dışsal algılara bağlı onlardan türetilen ikinci, üçüncü dereceden bir ürünse o zaman ben onlarla sadece kendimi bilirim. Yani kafamda realite diye kurduğum şey kendi düşüncelerimden başka bir şey değil ve belki benim dediği gibi yani algımı kapadığım zaman bütün varoluş da var olmaya son verir.
Ne acaba? O zaman rüyada ölüyor musun? Bilincini kapadığın zaman ölüyor musun?
Ölmüyorsun ama o ölüyorsun demiyor.
Bu böyle olsaydı insanlar gerçekten anlaşabilirler miydi? Bir ortak bir
var olan algılamak seviliyor.
Evet. Onun yani algıların kapandığı zaman ne oluyorsun peki?
Sen algılarını kapamış oluyorsun. Gözünü kapayabiliyorsun. Önemli olan dış dünyanın ne olduğu.
Sen olduğun zaman dış dünyanın önemi var. Sen olmadığın zaman, senin algıların olmadığı zaman dış dünya yok ki zaten.
Evet, işte bu Berkeley'in şeyi söylediği şey. Ben algılamadığım zaman dış dünya yok.
O kadar. O kadar ama yani düşün. Yani
ben algılamadığım zaman dış dünya yani, benim için bir önemi, benim için bir önemi yok.
Benim için yok.
Ama kendinde yok. Bunlar ben kendinde
devam ediyor. Yani esas
onlar kendinde değil. Var diyor. Kendinde de yok diyorlar.
Benim edip yok şu şekilde o zaman algılamalarım mı sağlıklı bir şekilde işlediği, açık olduğu her noktada ben diğer bilgisayarları da bütün nesnelliği de algılarımın aldığı kadar algılıyorum.
Evet.
Algılarımı kapattığım, bilgisayarımı kapattığım zaman database bende zaten.
Evet.
Bilgi bende zaten.
Evet. Şimdi,
o zaman zaten benim sonsuz olduğum çıkıyor ortaya. Yani o beni sonsuz da yapıyor. Sınırlı yapmaktan çıkarıyor zaten. Algı beni sınırlandırıyor. Nesnelliğin ötesinde de ben varım.
Evet.
Çünkü düşünceyim.
Algın ötesinde.
Algın ötesinde de ben varım.
Tamam. Yani şimdi bunlara diyecek bir şey yok ve burada dış dünyayı kapadığı, gözlerimi, algımı kapadığım zaman dış dünyanın varlığı ortadan kalkıyor. Bu şey, yani öyle bir yerde şey, varoluşu nasıl anladığına bağlı. Yani varoluş sadece benim özelliğimin bir belirlenimi ise, yani
yok,
ben...
Algı tarifinden yola evet. Çıkarak gittim ben.
Yani Berkeley de belli değil ve o da muhtemelen şey yapmıyor. Yani insanın gözünü açtığı zaman realiteyi var ettiğini falan bunları söyle. Bu, yani kimse çılgın değil, kimse aptal değil ve o felsefeciler
de... Yani gözümle de alakalı, duyularımla da alakalı değil. Aşık Veysel'in de gözleri yoktu ama en iyi görenlerden daha iyi imgelemeler yaptı. Yani duyularımın da ötesinde bir düşünceysem ben duyularımın da ötesindeyim aslında. Düşünce üstünde, bilgi üstünde o tanıtlamalarla gittik, algıya geldik. Sınırsız ve sonsuzum işte. O da çıkıyor ya. Algılamın ötesindeyim ben. Düşünceyim çünkü.
Evet, galiba bu ikinci yarıda fazla şey yapamadık. Yani konulara konsantre olamadık. Gibi geliyor. Yani bazı şeyler netleşti. O zaman şimdi haftaya yine buradayız. Ondan sonraki hafta bu şeye karşı tarafa gideceğiz. Öyle mi? Yani onu çevreye uyabilir miyiz? Çevreye uyabilir miyiz? O var. Yani çok şey gibi, Fenerbahçe'deki yer gibi, eğer oralar Romantika kıyıdaki şey orada yapılıyordu, orada yani 2-3 masa birleştirebilir miyiz falan.
Ne sorusu?
Arkeolojinin bahçesi var, çay bahçesi.
Nerede?
Sultan.
Oraya mı gidiyoruz?
He?
Gidip noktaya mı?
Hı? Ondan sonra.
Evet, yani oraya öyle bir plan yapıp buradaki çözmeyi bozup orada da bir şey yapamamak. O da şey olmaz. Arkeoloji bahçesi kışın açılan bir şey mi?
Aynı bir zamanda düzeltebiliriz.
Gerçekten. Mahsusun için buraya gelen insanlar var. Onları mı tutuyoruz ya?
Tabii.
Çünkü gene biz bol
yani. Yani çarşambaları böyle değiştiriyoruz. Cumartesi günü sabit duruyoruz.
Sabit bir yerimiz var
diyorsunuz. Evet, evet.
Bizden başka gelen insanlar her zaman çıkıyor olacak.
Yani,
tabii.
Tabii yani mesela yani, ilk yarıya yeni iki kişi daha var. Her hafta 3-5 kişi geliyor ve yavaş yavaş onların bir bölümü belki sonbaharda katılacaklar ya da bir bölümü katılıyor. Evet. O yüzden cumartesi burayı terk edersek şimdi bu tarzda yani bu şeyden biraz daha farklı. Aslında çok fazla konsantre olamadık. Yani aynı düzleme kafalarınızı getirmede. Ama
güzellik ve esnaflık olmaktan oraya manipüle edebiliriz. Daha açı da bilirsiniz ama orada şey kaldı.
Ama bir yerde de yani bu şeye bağlı. Size de herkese bağlı. Yani sadece bir kişi, iki kişiye bağlı değil. Yani bazen şey olabilir, belli noktalarda gereksiz görünen takılmalar, yoğunlaşmalar. Öyle düşündüğünüz anda şey yapın, yani deneyin. O noktadan çıkıp daha değişik bir yöne çekmeyi falan yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız o zaman dert değil. Yani
şimdi bir düşünce, bir düşünce veya bir sözcük veya bir cümle veya bir sanat eseri. Bunun hakkında Yani bunun üzerinde düşünürken şimdi bu bize bir kesinlik veren bir şey değildir. Yani söylenen bir söz de bir pekinlik yoktur.
Evet, yani bir sözcük bir önerme değildir. Sözcüğün evet. Doğru yanlış olduğunu, Aristoteles'in kategorilerinin başında ele aldığı şey bu. Bir sözcük bir önermeden farklı bir şey. Bir önermenin doğruluğu yanlışlık söz konusu olabilir. Evet.
Yani şimdi bu bir bunun üzerimize karşımıza söylenen bir cümlenin doğruluğu konusunda mantık yürütüyor olsak bu konuda bir düşünce geliştirme durumunda olsak veya bir bu bir sanat eseri ise bu sanat eserinin güzelliği, çirkinliği konusunda bir şey ortaya atıyorsak bunda nasıl bir yani düşünce nasıl yol alıyor bunu anlamak istiyorum. Yani bir sanat eserine ilk baktığım zaman mesela bu bir soyut resim ise bunun hakkında bir şey getiremiyorum. Veya bir cümle, söylenen bir cümle bu benim kafamda net değil. Bu konuda bir düşünme geliştirirken nasıl şimdi, o düşüncem nasıl
o konuda söyleyeceğim, bir şey şu. Logos bağıntı demek. Yani us bağıntı demek ve bir düşüncenin ilerlemesi varsa yani düşünce bir düşünceden bir başkasına böyle bir zincirleme süreklilik izliyorsa bunun olanağı ancak bağıntıyla olur değil mi? Hı hı. Yani bir kavramın ilerlemesi şimdi bu belki ya mantık bilimindeki bu çözmeye katılanlara çok açık görünecek ama bir kavramın ilerlemesi, o kavramın kendinde kapsadığı içeriğin ortaya koyulması şeklinde olduğu için o da aslında bir bağıntı. Bir kavramın kendi karşısına geçişi aslında mantıksal ilerlemenin olanağı ama bu aynı zamanda düşüncenin de olanağı. Yani bir düşünce akışı varsa, bir uslamlamalar zinciri varsa, yani bir önermenin arkasından bir bütün konuşmamız önermelerden oluşuyor. Şu anki konuşmada dahil olmak üzere. Bu o iki kavram arasında, özne ve yüklem arasında bağlantı demek. Yani bütün konuşmamız önermelerden oluşuyor. Bu bir önerme. Öznesi bütün konuşmamız. Yüklemi önermelerden oluşmak. Bu yüklem öznede kapsanıyorsa özneden çıkabilir. Ve ben bunu önerme olarak bir konuşma parçası olarak ağzımdan çıktığına göre, düşüncemden çıktığına göre demek ki benim düşüncemde böyle bir kapsanma var. Yani bütün konuşmalar, uslamlamalar önermelerden oluşuyor.
Evet.
Şimdi bağlantı bu. Nasıl düşünüyoruz, nasıl yargılıyoruz falan diye sorduğumuz zaman düşünce tek başına kaldığı zaman bir yargıdan söz edemiyoruz. Yani resimdir ya da resim deyip duramayız. Resim güzeldir, çirkindir, hoştur vesaire ya da yani önerme orada düşüncenin doğal biçimi önerme olduğu için ve önerme de özne yüklem ilişkisi olduğu için orada bile gördüğünüz logos tam başka bir şey değil.
Nasıl ama? Mesela siz bu cümleyi ettiğiniz zaman, şimdi biraz önce bir açıklama yaptınız.
Hangi cümleyi alırsan al.
Yani hangi cümleyi alır? Yani mesela o özne yüklem, o önerme olması durumunu. Şimdi bunu siz ağzınızdan çıkardığınız anda ben bunun üzerinde düşünüyorum ve sizin sizde o önermenin sizde olduğunu görüyorum.
Benim düşüncemde var. Sizin düşüncenizde olduğunu görüyorum. Dünyalarda da var.
Ve ben bunu eğer anlıyorsam o benim düşüncemde de var. Ama bu bize nasıl bunu ya bunun
burada bitin ortaklığı var. Yani şimdi iletişim, konuşma, söylem ya da bu konuşma denen aslında genel olarak belki biraz tasarımlarda farklılık var ama şu an burada birisi konuşurken ve öteki herkes dinlerken aslında tek bir düzlem oluşuyor. Yani bütün konuşmalar için bu geçerli. O düzlem bireysel değil. Evrensel bir düzlem ve hepimiz ona katılıyoruz. Yani bir topluluk da aynı psikoloji, aynı
ruhsal.
Moleküller değil, moleküller ölü şeyler. Burada kim var? İnsan var. Yani bilinç, ruh, istenç, duygu, çok da kimsel bir şey alan neyse. Ruhsal bir alanda ise, evet.
Biraz önce onu sormuştum. Yani bilgi,
bilgi
sadece deneyle oluşan bir şey olsaydı gerçekten insanlar arası bir iletişim de, dil de mümkün olabilir miydi? Yani dilde biz hep evrenselleştirmiyor muyuz her şeyi?
Tabii dil, dil düşüncenin şeyi, görüngüsü. Yani öz ve görüngü bir. Dolayısıyla düşünce ve dil bir. Yani dil olmadan düşünce olmaz ve düşünce olmadan da dil olmaz. Ama yine de biz burada özel olanın düşünce olduğunu söylüyoruz. Çünkü kavram, yani bu herhalde zor bir şey değil. Konu değil. Yani şu an ayrıca girmeyelim.
O dilde düşünmek denilen bir kavram var. O zaman dilde ancak kavramlarla biz evrenselleştiriyoruz. Dilde evrenselleştiremiyoruz bazı şeyleri.
Evet. Dilde,
yani,
dilin...
anlamda farklı kültürleri ve farklı argümanları var.
Ama acaba şey mi? Yani dil analitiktir diyorduk. O yüzden evrenselleştiremez. Yani dildeki mesela diyelim ki devlet kavramının değişik kültürlerde, değişik zamanlarda farklılık göstermesi kavramın farklılığı değil ama tasarımın farklılığı.
Peki bir resimde, bir müzikte yani, bunu nasıl evrenselleştirebiliyoruz da dilde bunu evrenselleştiremiyoruz?
Zaman, bu güzellik her kültür için değişebilir. Yani İtalyanlar için, Yunanlar için.
Görecelik.
Ya ama güzelliğin kendisi de göreceli değil.
Tamam, tanımlanmışsa kesinleşmiş.
İdea, güzellik ideası usul nesnesi ve o duysal bir nesne değil ve o evrensel ve o değişken değil. Yani
o yer zaman... çekimi gibi. Yani bir güzele bir başkası çirkin hayır, demez değil de
dersin,
güzellik şeyi herkeste aynı.
Aynı.
Çin'de de, bende de.
Evet.
Sanatta da tanıtlanmış. Her şey tanıtlanmış.
Sanatta tam şeyini görürüz yani, özellikle modern sanatta güzelliğin göreli olduğu, güzellik ideali diye bir şeyin olmadığını.
Parça ve bütün o bölüme ayrı mı?
Klasik sanata özgü. Yani klasik. Güzellik ideali klasik sanat tarafından kabul ediliyor ve sanatçı orada kendini güzellik idealine bırakıyor ya da o ideale ulaşmaya çalışıyor. Modern sanat öyle bir şey tanımıyor. Evet, orada şey var, birey kendi iç dünyasını anlatıyor ama kendi iç dünyası patolojik dünya.
Evet. Varoluşçuluğa yatkın mı bir sanat?
Modern sanat, evet.
Modern sanat varoluşçu. Yani ben parçalandım, her şey parçalanabilir.
Evet.
Netlendik parçalanmıştır, birey parçalanmıştır. Klasik bir düzlem sergileniyor devamlı sanatta. Ve aynı şeyi düşünceye de yüklemeye çalışıyorlar. Yani düşüncenin sistem ettiğine falan yoktur öyle bir şey diyor.
Tabii parçalanmışlık dersek bütünlük şeyde var, klasik ya da ustal alanda bu şeyde modern
sistem ettiğine de karşı çıkıyorlar.
Orada
yani.
Da modern, evet.
Evet,
yani bunları biliyoruz. Modern tin derken şeyi modernizmin bütünüyle sistematiğe ya da bütüne karşı çıktığını söylemeyiz ama modernist olan evet daha çok postmodernist diye söylemiş. Yani parçalanmış.
Sürrealizmde de var yani 19. yüzyıldan itibaren felsefede de var. Neydi? 19. yüzyıl felsefesi neydi Amerika'daki?
Pragmatizm.
Yani kuşkuyu var ettiği için yani bir şekilde insanın kendisine biraz saldırı gibi geldi. Ben hep öyle düşündüm pragmatizmi. Yani seni düşünceni kısıtlayan bir şey.
Evet.
Gerekli diyor, gereksiz diyor, ayrımlar yaptırıyor. Seni düşünmeden önce düşünceni yönlendiriyor.
Yani.
Seni kısıtlıyor. Dolayısıyla da birey özgürlüğünden seni geri çekmiş oluyor.
Evet. Yani
seni bölmüş oluyor aslında. Doğru. Ve yapılan da buydu zaten. Düşüncenin gerilemesi, özgür düşünceye geçilememesi 20. yüzyılda Amerika'nın...
Pardon, ben soruma cevap alamadım.
Evet. Doğru yani pragmatizmin şeyi ama pragmatizm bir felsefe için pragmatizm felsefe olarak ileri sürmek bir şey, pragmatizmi bir bakış açısı olarak getirmek başka bir şey ve yani pragmatizmi felsefe olarak ileri sürenler çok ciddi değiller. Yani kimse pragmatizmin öyle ağır bir felsefe olduğunu falan söylemiyor yani ama evet şimdi bu kavram bağıntıları, bu bizi konunun zorluğu belki biraz şey yapıyor, ağırlaştırıyor ve yani bir süre Yani bunlarla ama esas yapmamız gereken şey ya bu herhalde herkes o konuda hemfikir. Yani kavramların üzerine gitmek ve onları onları çözmeye çalışmak. O zaman haftaya burada devam edelim. Yani aynı zamanda şey, o İran felsefe tarihinde de ilerliyor. Şimdi zaten sonbahar yaklaşıyor. Sonbaharda herhalde bir ay içinde falan şey olur, bir yerleşme olur değil mi? Önümüzdeki 30 gün içinde, Eylül ortalarına doğru tatil şeyi biter. Yani eğer şey olursa burada yani yeni katılım olursa onlarla birlikte at, uygun adı nasıl gideceğiz o sorun yaratacak ona. Neyse. Evet. Ya dün işte o şeyden at kesmedi efendisi. Evet. Ben Zafer'in CD'sini veya ikisini onu da dün o sıcaktan unuttum. Olup yerleştirir.
Yok. Kendi sönüyor galiba.